Ayrım 18, Falls Anıları, Gerry Adams, sayfa 211. Tefeciler ve Politika. Time has triumphed, the wind has scattered all, Alexander, Caesar, empires, cities are lost, Tara and Troy flourished a while and fell, and in England itself maybe will bite the dust. Gün zaferi kazandı, fırtına dağıldı. İskender, Sezar, imparatorlar, şehirler artık yok. Tara ve Truva yok oldular bir anlık parıltılarının ardından ve hatta İngiltere, kim bilir, düşüp serilecek yere. Anonim, İrlandaca'dan çeviren Brandon Kennelly. 1960 yılında veya o dönemlerde St. Finian Okulu'ndan ayrılıp bir müddet St. Gabriel'de kaldıktan sonra Barak Caddesi'ndeki St. Mary'e nakil oldum. Okuldan eve dönerken Divis Caddesi'nden ve Falls'un üstünden geçerdik. Otobüs paralarını da alışveriş için yolumuzu uzattığımız dükkanlarda harcardık. Sert rüzgarlı sonbahar gecelerinde yöre halkının çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan dükkan dizileriyle burun buruna duran keten fabrikaları, yaprakların örttüğü yolların ve insanların kaynaştırdığı kaldırımların yanında korkunç bir görüntü oluşturuyordu. Özellikle kullandığım 2-3 tane yol vardı. Northumberland Caddesi'nden Bath'e kadar, St. Dominic'in yanındaki rahibe manastırının duvarı boyunca ya da Riddle tarlasının yanı sıra yürürdüm. Paddy Lavery'nin tefeci dükkanı o günlerde hummalı bir alışverişe sahne olurdu. Vitrinde değerli aile evladiyelikleri, antikalar, duvar saatleri, botlar, hatta olta kamışları dururken, içeride ise gıda harcamalarını karşılamak ya da kirayı ödeyebilmek amacıyla kilise ayinleri arasındaki dönemlerde rehine verilmiş pazar ayini elbiseleri bulunurdu. Alma Caddesi'nde bir at yalağı, onun karşısında banyoların yanında da eski yeşil Victorian bir çeşme bulunuyordu. Danville Parkı'ndaki fıskiye, çevresindeki büyük gölette oynamak için bekçiye karşı gelen çocukların üzerine su sıçratarak ara sıra faaliyete geçerdi. Divis Caddesi'nde bir kadın bize ev yapımı sıcak soda peksimetleri ve reçel sürülmüş keklerden satardı. Kardeş Bosang, Donegal Gal Eğitmenler Şeref Listesi'nde bir yer edinmek için bizleri Artscoil'da toplayıp sözlü sınava tutardı. Ducky Mellon İrlanda dansları öğretirdi ve öğle yemeği aralarında cam fabrikasının yanında futbol oynayıp ardından da okulun tuvaletinde en yükseğe kimin işediğine bakardık. St. Mary'nin duvarlarında handbol oynamak veya büyük çocuklar için kart ve sigara ile vakit geçirmek rutin öğlen faaliyetlerindendi. Bizler hepimiz üniversiteye öğrenci hazırlayan okullara burs kazanan ve büyüklerimizin ve büyük büyüklerimizin bizlere sık sık hatırlattığı gibi onların hiçbir zaman sahip olamadıkları şanslara sahip olan yeni nesil Katolik emekçi sınıfların bir parçasıydık. Okul üniformaları giyerdik. Oldukça yeni ve pahalı bir lüks ve okul giysileri satan Dover Caddesi'nin aşağısındaki Austin'de aynadaki yansımalarımızı görmekten şaşkınlığa düşerdik. Hep dikkat ederdim, Austin'in karşısındaki dükkanın tabelası İrlandacaydı. Tam bunun aşağısındaki başka bir mağazadan hurling sopaları alabilirdiniz ve hemen hemen bizim okulun tam karşısındaki benzersiz çok katlı ahırda Wardy'nin büyük güçlü yük atları bulunurdu. St. Malachy'deki handball sahasında ara sıra yapılan handball turnuvalarının yanı sıra yaz geceleri Falls Parkı'nda hurling ve futbol oynanarak geçerdi. Kış süresince Clonard, Broadway ve Diamond sinemalarına veya hamama gitmek için para peşinde koştururduk. Sınavlar bir yana yaşam hoş ve sakindi. Divis daireleri o zamanlar inşa edilmemişti. Onun yerinde bir un fabrikası bulunmaktaydı. Victor'un dondurma salonunda sıcak içecekler satılırdı ve caddenin karşısındaki rafoda tanesi bir peniye midye yerdik. Dwyer's Gal Atletik Kulübü'nün iki iri üyesi Jerry Bagley ve Paddy Elliott, kendilerini çevrede McCrory, Corrigan ve Falls Park'larının hurling ve futbol ustaları olarak kabul ettirmeleriyle benim kahramanlarım haline gelmişlerdi. Erkekler tazılarıyla beraber yolun yukarısına veya daha uzak kırlara yürüyüş yapar ve güvercin meraklıları arka bahçedeki barakalarından serbest bıraktıkları kuşlarının alacakaranlıkta attıkları taklaları hayran hayran seyrederken, sokak güvercinleri veya kumrular akşam yemekleri yüzünden sığırmaçlarla ya da serçelerle kavga ederdi. Leeson Caddesi'nden Jim McCourt, bir olimpiyat madalyası kazanıp hepimizi mutlu ettiği günlerde, Kıbrıs Caddesi'nden bizleri selamlayan John Caldwell, dünya şampiyonluğu ünvanı için yolunu hazırlamaktaydı. Okulda yerel veya ulusal tarihimizle ilgili çok az şey öğrenmiştik ve herhangi bir tarihi caddeden geçerken bizde hiçbir tarih fikri uyanmazdı. Barak Caddesi'ndeki okulumuzdan çıktıktan sonra Kirli Dick Dine'ın adını taktığımız bir öğretmenin bize söylediğine göre Durham Caddesi'ndeki evlerin arkasından görülebilen Farset'in yanından geçerdik. Evler bugün yerlerine bir araba parkı yapılarak ortadan yok olmuş, fakat Farset hala aynı halde durmaktadır. Düzenli olarak geçmişleri hakkında en ufak bir fikir sahibi olmadan Pound Caddesi'nde ve hatta Barak Caddesi'ne adını veren asker barakalarının civarında dolaşırdık. Bizim zamanımızda 3 tane RUC kışlası vardı. Bunlar 3 taraftan bölgeyi kontrol edecek tarzda Hastings Caddesi'nde, Springfield yolunda ve Rodden Caddesi'ndeydiler. Bir dördüncüsü Culling Tree yolundaki yerini henüz yakın tarihlerde terk etti. Bu tür yerlerden ne endişe duyuyor, hatta ne de ilgileniyorduk. Bugünlerde şüphesiz Batı Belfast'ın stratejik noktalarına bir baştan bir başa yayılmış olan İngiliz ordu ve RUC kışlalarına ve istihkamlarına ilgisiz veya tarafsız kalmak hiç de kolay değil. Bu özellikle varlıklarına düşmanlık duyan bir bölgeye tehditkar tavırlarla zorla giren İngiliz piyadelerinin arka caddelerini dikkatlice dolaştıkları Falls yolunun ince ince yağan yağmurla griye boyandığı ve savaşın ve yeniden yapılan düzenlemelerin getirdiği sıkıntılardan kasvetli ve pejmürde bir hale büründüğü ıslak kış günlerinde çok daha geçerlidir. İngiliz askerleri kesinlikle Belfast'ın yeni simalarından değildir. Falls yolunun henüz dar bir kır yolu olduğu günlerden itibaren yaşanan saldırılar ve tacizler, bura halkı için özgürlüklerine yönelen bir tehdit olmuştur. 23 Mayıs 1797 tarihli Newsletter Belfast'ta şöyle yazıyordu. Geceliğin saat 4'te Tuğgeneral Lake, Albay Barber ve ilçe belediye başkanı Bay Fox'a mümkün olduğunca süratli bir şekilde Robert Armstrong'un Falls yolundaki pamuk tezgahlarına ilerlemelerini emretti. Onları gözetleyen iki kişinin haber vermesinden önce oraya vardıklarında bir demirciyi ve çırağını mızrak döverken yakaladılar ve onları hemen öldürmekle tehdit ederek bitişik eve sakladıkları 16 yeni mızrağı ele geçirdiler. Bu aletlerin yağmalandığını öğrenen ve bu duruma çok sinirlenen Monaghan milisinden bir müfreze ve onları izleyen bazı gönüllü çiftçi süvarileri demirhaneyi yıkıp yerle bir ettiler. Mızraklar daha sonra kent hapishanesine götürülen hainlerin etrafına dizildi. Bugün bile yaşlı Belfastlılar tarafından beklenmeyen bir ziyaretçi geldiğinde sıklıkla kullanılan bir deyim, bu tür saldırılara ilişkin daha açık bir kanıttır. evimize yerleştiler ama bir taş bile toplamadılar. Bu deyim yerel olarak böbrek taşı olarak bilinen kaldırım taşlarının İngiliz ordusu ve RIC'nin saldırılarına karşı kullanıldığı günleri hatırlatıyor. Saldırılara ilişkin ilk kişisel hatıram, dertsiz tasasız ve dikkatsiz biri olduğum 1964 yılında okul yolu üzerinde Percy Caddesi'nden aşağıda St. Comgall Okulu'nun karşısında Divis Caddesi'ndeki bir dükkanda üç renkli bayrağın dalgalandığını gördüğüm güne aittir. O gece, bugün o günlere göre daha iyi tanınan Paisley adındaki bir kişi, Divis Caddesi'ne saldırıda bulunmakla tehdit ederek, birlikçileri tahrik eden bayrağı indirdi. Daha sonra Hristiyan kardeş öğretmenlerimizin bize, doğruca eve gitmemiz ve Divis Caddesi'nde oyalanmamamız konusundaki uyarıları, sadece merakımızın artmasına ve düzinelercemizin bir araya gelip bu yeri pencereden gözetleyerek bir Sinn Féin seçim bürosu olduğunu öğrenmemize yol açmıştı. Ardından RUC'nin balyozla kapıyı kırıp bayrağı gasp etmesi aksine cesaretimizi besledi. Ertesi gün burada toplanan büyük bir kalabalığı görmekten memnun yine oradaydık. Amran Na Befia'nın en cüretkar yanıtı verilmişti ve erkek öğrenciler için bundan sonra neler olabileceğine dair spekülasyonlar için malzeme çıkmıştı. Daha sonra yaşadıklarımızsa Divis Caddesi'ndeki ayaklanmalardı. Meraklı öğrencileri ve safkan isyancıları ayırt edemeyen veya ayırt etmek istemeyen RUC sayesinde hiç de oyunu olmayan bu olaylar bizim için en eğitici derslerdi. Bazılarımız çabucak, dik bir bakışın taş atmak kadar hayatımızı tehlikeye attığını kavradı ve böylece ben de kendimi ev ödevlerinden sonra Lincoln Caddesi'ndeki Hector'un dükkanının üstündeki Felons Kulüp'te seçim manifestolarını katlayarak bu çarkın içine girmiş buldum. Cumhuriyetçi aday Liam McMillan, bütün Sinn Féin adayları gibi seçim parasını yatıramadığı için seçimlere katılamadı. Fakat şimdi geçmişe dönüp baktığımda bana öyle geliyor ki, bir seçim kampanyasının başarısı, oylardan daha çok kapı kapı dolaşıp halkla yüz yüze gelmekle ilgili bir durumdur ve bunda da kesinlikle başarıya ulaşmıştık. Aylar sonra sokaklarda oynayan çocuklar, Perry Como'nun o zamanlar revaçta olan şarkısı, "Yakala düşen bir yıldızı"nı, seksek ve ip atlama oyunlarındaki ritme gülünç bir tarzda şöyle uyarlamışlardı. "Catch a falling bomb and put it in your pocket, never let it fade away. Catch a falling bomb and put it in your pocket, keep it for the IRA. For a peeler may come and tap you on the shoulder some starry night, and just in case he is getting any bolder, you'll have a pocket full of gelignite." Yakala düşen bombayı ve onu cebine koy, asla izin verme sönmesine. Yakala düşen bombayı ve onu cebine koy, onu IRA için sakla. Yıldızlı bir gece, bir aynasız gelip seni omzundan sarsarsa ve eğer biraz da cesareti varsa, bil ki cebin dinamitle dolu olacak. Eğer Perry Como'yu hatırlayabilecek yaştaysanız, bu sözleri şarkıyla söylemeniz çok daha hoş olacaktır. Ve eğer bu kadar eskilere dalarsanız, bir ip alıp atlamanız hiç de fena olmaz. Böylece bütün yaşananların hüznünü içinizde duyarsınız. Şüphesiz çocuklar hala popüler şarkıları taklit edip, onları küçük direniş şarkıları halinde uyarlıyorlar. Bir uçtan bir uca, altı kontlukların arka caddelerinde ve okul bahçelerinde İngiliz askerlerine plastik mermilerini nasıl kullanmaları gerektiğini anlatan ritimleri duyabilirsiniz ve popüler ira eylemlerinin çarçabuk şiirleştirilmesi birçok yetişkini hayrete düşürmektedir. Divis Caddesi ayaklanmalarının gelişmesi ve onu takip eden etkileri sonucunda ulusal bilinçte bir uyanma meydana geldi ve bazılarımız samimi bir merakla ulusun durumunu sorgulamaya başladı. Resmi evraklarda İngiliz uyruğu olarak geçmemiz kafamızı karıştırıyordu ve Galtaht'ta bir yaz geçirmek için gittiğimiz Banbeek yolundaki sınır gümrük karakollarından geçmek bizi şaşkınlığa sokuyordu. İçimizin derinliklerindeki İrlandalılığımızın farkına varıyorduk ve Falls yolundaki olaylar politikaya olan ilgimizi kamçılıyordu. 60'lar bitmeden önce Divis dairelerinin inşasına karşı gerçekleştirdiğimiz çabalara destek bulmak için Lonnie'in caddelerini kapı kapı dolaşıyor olacaktık. Belediye meclisinin etrafını çevirip yüksek kat değil düşük kira diye bağırdık ve diğer herkes de doğrudan ya da dolaylı olarak işin içine girdi. Bu yüzden daha sonra St. Peter rahibi tarafından alenen şiddetle azarlanacaktık. Batı Belfast Konut Eylem Komitesi bu hareketlerin ardından yükseldi ve bu komitenin himayesi altında muhtaç ailelere Mary Caddesi'ndeki kullanılamaz durumdaki evlerden alıp izinsiz olarak yeni inşa edilmiş dairelere yerleştirdik. Bu dönemde RUC'den birçok resmi celpname alacaktık ve eylemler sırasında birçok devlet dairesini işgal nedeniyle hapsedilmekten ancak Paisley affı sayesinde kurtulacaktık. Dipnot Paisley affı, Mayıs 1968'de görevinden alınan Kuzey İrlanda Başbakanı Terence O'Neill'in halefi Chichester Clark, kamu düzeni suçları için bir af ilan etti. Affın asıl amacı, bir vatandaşlık hakları yürüyüşünü engellemekten dolayı hapis cezasını çekmekte olan rahip Ian Paisley'i serbest bırakmaktı. Bu sayede yan bir kazanç olarak vatandaşlık hakları eylemcileri de aftan yararlandılar. Böylece Batı Belfast İşsizlik Eylem Komitesi benzeri faaliyetler sonucu belirli bir süre için faaliyete geçti ve bu andan itibaren de biz de Vatandaşlık Hakları Birliği içinde yer aldık ve daha sonra da barikatlardan bugüne her şeyin içinden çıktığı Merkez Bölge Savunma Komitesi'nde çalıştık. 1964'ün sonunda ben yalnızca Kıbrıs Caddesi'ndeki bir GAA kulübünde, soluk renkli bir odada, Fenianlar ve Fenianizm, sömürgecilik, yeni sömürgecilik, ayrılma hakkı ve İngiliz emperyalizmi konularında çalışmalar yapan küçük bir grubun meraklı bir üyesiydim. O zamanlar illegal bir organizasyon olan Sinn Féin yeniden güçlenmeye başlamıştı ve bu yeni yükselişin bir parçası olmaktan mutluluk duymaktaydım. Özel yetki yasası, Sinn Féin ve United Irishmen gazetesinin yasaklanması, yetişkinlerin oy kullanma haklarının kısıtlanması, iş ve barınma koşullarında ayrımcılık, yerel yönetim seçim bölgelerinin partizanca tespit edilmesi ve mezhepsel bölgelerin Stormont planına göre yapılandırılması birer birer hayata geçti ve derin rahatsızlıkların nedenleri oldu. Leeson Caddesi ile Getty Caddesi'nin kesiştiği noktada beklerken, "Biliyor musun?" diye James Maggie'ye seslendim. "Ayaklanma şarkısı söylediğin için hapsedilebilirsin." "Tabii bunu herkes bilir," diye aldırmazca cevap verdi. "Babam bir keresinde İngiliz bayrağı yaktı diye 6 ay hapis yatmıştı." "Bunu bilmiyordum." "Ya görüyorsun," diye sitem etti. "Her şeyi bilmiyormuşsun değil mi?" "Biliyorum demedim ki zaten." Söylediklerinden utanmış olarak aşağıya Varna geçidine doğru dik dik baktım. "Eh pekala, eğer fırsatını yakalarsam İngiliz bayrağını yakmaktan daha fazlasını yapacağım," diye devam etti. "Josie Kanada'ya gitmekle ne kadar haklıymış. Eğer yakında bir iş bulamazsam ben de Avustralya'ya gideceğim. Burada kimse için yapacak bir şey yok. Eğer bu yaşama katlanmaya mecbur kalırsak hepimiz ölüp gideceğiz." Bu kadar da kötü değil diye karşı çıktım. Orada burada bir iki değişiklikle hepimiz mutlu olabiliriz. Senin için tamam, hala St. Mary'de bugüne kadar ne öğreniyorduysan onları öğreniyorsun. Ben okulu 6 ay önce bıraktım ve iş için hala bir işaret yok. Eğer annen ya da büyük annen sana bakmasalardı neyin geçerli olduğunu anlardın. Okulu bir bırak, farkı göreceksin. İşimi zorlaştırmaya çalışıyorsun James'i. Hadi gel biraz gezelim. Özel yetki yasası varken burada durmanın tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Ve sen de benim burada kalmamı istiyorsun ha? Kalın kafalının tekisin. Eğer babam parayı verirse kendimi buradan kurtaracağım. Ve öyle de yaptı. Kısa bir süre sonra da ben okulu terk ettim. Bundan sonrası da Mar a deyir tear, is esin skeal eyle dedikleri gibi başka bir hikayedir. Bu arada da gözden kaçanlarla beraber Lonnie, Leeson Caddesi ve ellerine attıkları her şey bozuldu. Benzerleri Thomas O. Criomtay'ın Antoileanak'ta yazdığı gibi bir daha asla gelmeyecek. 18. ayrımın sonu. Sayfa 221.